SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avrupa İlaç Ajansı'nın kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir görülen bir yan etkisi olarak kaydedilmesi gerektiğini duyurmasının ardından Avustralya'da olası bir bağlantıyı gözden geçireceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin yardımlarını yeniden başlatma planını memnuniyetle karşıladı. Türkiye'de şimdiye kadarki en yüksek günlük COVID vaka sayılarının açıklanmasıyla COVID salgını vahim bir duruma ulaştı. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu AstraZeneca aşısıyla nadir görülen pıhtılaşma bozukluğu arasında olası bir bağlantı bulunduğunu ancak aşının faydalarının yine de risklerinden daha ağır bastığını kaydetti. Kısa adı EMA olan Avrupa İlaç Ajansı yaklaşık 25 milyon kişinin aşılandığı Avrupa ve İngiltere'den gelen birkaç düzine vakayı inceledi. Rapor edilen vakaların çoğunun aşılamadan sonraki 2 hafta içinde 60 yaşın altındaki kadınlarda meydana geldiği sonucuna ulaşan ajans ancak şu anda mevcut kanıtlara göre belirli risk faktörlerini belirleyemedi. EMA İcra Direktörü Emma Cookie, nadir görülen yan etkilerin tek makul açıklamasının bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki olabileceğini söyledi. Avrupa İlaç Ajansı'nın Farmakovigilans ve Risk Değerlendirme Komitesi, AstraZeneca aşısının COVID-19'u önlemedeki faydalarının genel olarak yan etki risklerinden daha ağır bastığını doğruladı diyen Cookie, bu aşının oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır, şiddetli hastalıkları önlüyor ve hayat kurtarıyor diye konuştu. Diğer yandan İngiltere'de AstraZeneca COVID aşısı ve nadir görülen kan pıhtılaşması arasındaki bağa yönelik artan kanıtlar üzerine aşı tavsiye kurulu 30 yaş altına alternatif aşıların önerileceğini duyurdu. Birleşik Krallık Ortak Aşılama Komitesi Başkanı Profesör Wee Shen Lim gençlerin aşı olmasının hala bir faydası olduğunu söyledi.
Where we have an alternative vaccine, we feel on balance it would be...
Lim alternatif bir aşıya sahip olduğumuzda başka bir sağlık sorunu olmayan genç insanlara AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşı teklif etmenin tercih edilebilir olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Federal hükümet Avustralya'nın tıbbi ve aşı düzenleyici kurumlarından Avrupa İlaç Ajansı'nın bu bulgularını acilen gözden geçirmelerini istedi. Başbakan Scott Morrison bu aşamada yanıt olarak Avustralya'nın aşı programında herhangi bir değişiklik yapılacağına dair hiçbir öneride bulunulmadığını söyledi. Hükümetimiz her zaman bu salgına ve tüm sağlık sorunlarına tıbbi uzman kanıtı ve tavsiyeleri tarafından yönlendirilmek üzere yaklaşmıştır diyen Başbakan Morrison biz yine öyle yapacağız diye konuştu. Sağlık Müsteşarı Paul Kelly de Avustralyalı yetkililerin bulguları değerlendirdiklerini söyledi. Federal hükümet iş yerinde cinsel taciz meselesine ilişkin bir rapordaki her tavsiyeyi kısmen ilki olarak veya tamamen kabul edeceğini söyledi. Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Başkanı Kate Jenkins geçen yıl Ocak ayında hükümete 55 öneri içeren iş yerinde saygı raporunu sundu. Hükümet iş yerinde cinsel tacize karşı korumaları güçlendirmeyi amaçlayan bir yasa reform paketinin bu yıl parlamentoya getirileceğini söyleyerek rapora nihayet yanıt verdi. Adalet Bakanı Michaela Cash yapılacak yasal değişiklikler arasında cinsiyet ayrımcılığı yasasının hakimleri ve milletvekillerini içerecek şekilde genişletilmesi ve birisine cinsel tacizde bulunulmasının işten çıkarılma için geçerli gerekçe olarak açıklığa kavuşturmak olduğunu söyledi.
Sexual harassment, it is just unacceptable anywhere.
Cinsel taciz toplumun hiçbir yerinde kabul edilemez diyen Cash, cevabımız saygıya yönelik bir yol haritası. Ülke çapında anlamlı kültürel değişime ulaşmak ve tüm Avustralyalılar için daha güvenli iş yerleri sağlamak açısından açık bir eylem yolu sağlıyor diye konuştu. Cinsel taciz veya saldırı için destek arayan dinleyicilerimiz 1800-737-732 numaralı telefondan Respect'le iletişime geçebilir. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk yarın ulusal kabinede cinsiyet eşitsizliğini ele almak için bir kadın zirvesi yapılması gerektiğini dile getireceğini söyledi. Avustralya liderler 29 ve 30 Temmuz'da ulusal kadın güvenliği zirvesi için bir araya geldiğinde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda çalışacak. Zirve bir sonraki kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti azaltma ulusal planının neyi ele almaya çalışacağını şekillendirmeye yardımcı olacak. Ancak Palaszczuk 7. kanala yaptığı açıklamada kadınların karşılaştığı diğer sorunlar için ayrı bir ağa ihtiyaç olduğunu söyledi. Kadınlar erkek meslektaşlarından daha az maaş alıyor. Bu ücret farkının yaklaşık %15'i. Kadınların daha az emeklilik maaşı aldığını da biliyoruz diyen Palaszczuk, kadınların yarı zamanlı veya tam zamanlı iş ve çocuk bakımıyla uğraşmak zorunda olduklarını biliyoruz. Şimdi tam zamanı. Bu yüzden bunu yarın gündeme getireceğim diye konuştu. Bu arada kadın hakları savunucuları hükümetin konuyla ilgili ulusal bir zirve duyurusunun ardından kadınların güvenliğinin nasıl iyileştirileceği konusunda çok fazla konuşma yapıldığını ancak yeterli eylem yapılmadığını söyleyerek acil eylem çağrısında bulundu. Çarşamba günü geç saatlerde Kadın Güvenliği Bakanı Anne Rustin, ev içi şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik hükümetin bu yıl Temmuz ayı sonunda ulusal kadın güvenliği zirvesi yapacağını duyurmuştu. Yeni Zelandalı yetkililer Auckland'daki bir otel karantina çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 24 yaşındaki kişinin 4 gündür boğaz ağrısı yaşadığı ve herhangi bir aşı yaptırmadığı belirtildi. Ülkenin sağlık müsteşarı şu anda toplum bulaşma kanıtı olmadığını ve söz konusu kişinin yalnız yaşadığını ancak soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin yardımlarını yeniden başlatma planını memnuniyetle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'de Donald Trump tarafından askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıklayarak yardımın $235 milyon üzerinde olacağını aktardı. Paket, Donald Trump'ın başkanlığının ardından Filistinlilerle Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini onarma çabasının bir parçası olarak değerlendirildi. Birleşmiş Milletler'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yardım kararından duydukları memnuniyeti ifade etti. The money component is very important because as you know, UNRWA has gone through... Birleşmiş Milletler sözcüsü diğer ülkelerin de Amerika Birleşik Devletleri'ni izlemesini ümit ettiklerini belirtti. Washington'ın yardım kararı Filistin tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kararı iyi bir başlangıç olarak nitelendiren Filistinli bir yetkili daha fazlasını umduklarını söyledi. İsrail ise karara tepki gösterdi. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Gilad Erdan, karara ilişkin yaptığı açıklamada duydukları hayal kırıklığını ifade ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımları yeniden başlatma kararına kati surette karşı olduklarını ifade etti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği üvey kardeşi eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturmanın ardından ilk kez ulusa seslendi. Kral Abdullah, kendisinde öfke ve acıya neden olan fitnenin gömüldüğünü söyleyerek halktan müsterih olmalarını, isyanın bastırıldığını ve ülkenin artık istikrarlı ve güvenli olduğunu söyledi. Kral açıklamasının devamında son birkaç gündür devam eden sorun ulusumuzun istikrarı açısından en zor ya da en tehlikeli durum değildi ama çok acı vericiydi. Çünkü isyana taraf olanlar kendi içimizdeydi sözleriyle kraliyet ailesi içerisindeki sorunlara değindi. Uluslararası Af Örgütü 2020-2021 raporunu yayınladı. COVID-19 salgınının tüm dünyada etkisini gösterdiği 2020 yılında hükümetlerin salgınla mücadele yöntemini eleştiren, sağlık çalışanlarını ve gazetecilere hedef alan ülkelerin sıralandığı raporda aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkede bu durumun örneklerinin yaşandığı belirtildi. Raporda Türkiye'de hükümet troll orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve sakıncalı bilgilerden uzak tutmak için interneti sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu ifadeleri yer aldı. Ayrıca Türkiye'de baroların yapısının değiştirildiği hatırlatılan raporda 47 avukatın mesleki çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı, 14 avukat hakkında hapis cezası kararının onandığı bilgisi de yer aldı. Türkiye'de şimdiye kadarki en yüksek günlük COVID vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre yapılan 302.108 koronavirüs testi sonucu günlük 54.740 yeni vaka tespit edildi. 276 kişi COVID kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Böylece salgında günlük yeni vaka sayısı ve can kaybında rekor kırılmış oldu. Bu rakamlar Türkiye'nin 126 bin koronavirüs vakası bildiren Hindistan'ın ardından dünya genelinde en fazla COVID-19 vakası rapor eden ikinci ülke olduğuna işaret ediyor. Son bir ayda ülkedeki COVID vaka sayıları 11 bin düzeyinden 54 bin düzeyine yükseldi. 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi artan COVID vakalarını önlemek için Ramazan bayramını da kapsayan kararlar almıştı. Ancak uzmanlar bu kararların mevcut tabloda yetersiz kaldığını belirtiyor. Bu arada ülkede aşılanan kişi sayısının ise 10 milyon 500 bini aştığı bildirildi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bir göçmen akınını durdurması karşılığında daha fazla maddi yardım teklifinde bulunduğu iddia edildi. Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin İngiliz Times gazetesinde yer alan haberde göç anlaşmasının yenilenmesinin yanı sıra Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2018'de askıya alınan üst düzey diyalog yeniden başlayacak. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu içinde bir öneri hazırlandı ifadeleri geçiyor. Gazetenin İstanbul muhabiri tarafından yapılan haberde ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye ile 2016 yılında imzalanmış olan göç anlaşmasını yenileme kararı aldıkları da belirtiliyor. Times'ın haberine göre anlaşmanın yeni çerçevesi içerisinde Ankara'ya daha fazla yardım yapılması kararlaştırıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında Ursula von der Leyen'in ayakta kalması tepki çekti. Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü. Emekli 104 amiralin yayınladığı Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirinin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından uyuyan hücrelere karşı uyanık olma mesajı verdiği ortaya çıktı. Erdoğan, Montreux Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili bir çalışma veya niyetleri olmadığını, ancak ileride bu ihtiyaç ortaya çıkarsa her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyeceklerini söyledi.
Montreux Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili hali hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Bunları da uluslararası anlaşmaya veyahut da tartışmaya açarız.
Kanal İstanbul'la ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık, ihalesine yakında çıkıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarında da temelini atıyoruz ifadesini kullandı. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenen Erdoğan, Montreux bildirisinden ötürü Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamıştı. Erdoğan bu sözlerini tekrarladı.
Ana muhalefet partisinin başını çektiği bir kesim, bu tartışmanın ekonomik sıkıntıların üzerinin örtülmesi amacıyla kullanıldığını öne sürmektedir. Halbuki ekonomiye asıl zararı kendilerinin sürekli körüklediği bu tür tartışmalar vermektedir. Şu anda bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu busu olanlar var. Şimdi bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.
Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seni gidi algıcı seni" başlığıyla yaptığı videolu paylaşımda "Sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim" diyerek şunları söyledi.
Neymiş efendim? Bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, efendim gelinleri, damatları, görümceleri efendim Cumhuriyet Halk Partiliymiş. Şu zekaya bak Allah aşkına. Ya bu aklı size kim veriyor Allah aşkına? Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Ya siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. Onlara bile saygı duymuyorsunuz. Ha istiyorsan gel şehit ailelerine bir soralım bakalım. Ne diyecekler?
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de yaptığı basın toplantısında geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye olan Fethullah Gülen yapılanması mensuplarını hatırlatarak şunları söyledi.
Şimdi açık ve net bir şekilde söyleyelim. Hadi bakalım. FETÖ'nün sivil imamları, büyük abileri, hususileri, bakın bakalım bunlardan 104'üne örneğin 2010-2011 itibariyle kaç tanesi AK Parti üyesi? 104'te 90 çıkarsa utarım. Hepsi AK Parti'nin üyesiydi, militanıydı, en tepe noktasındaydı. Tamamının geçmişte AK Parti üye olduğunu bileceksin. CHP'ye 4 üye olmuş diye CHP'ye darbeci diyeceksin. Kabul edilebilir, üzerinde müzakere edilebilir bir iddia değildir. İftiradır, yalandır.
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin euro maaş aldıkları belirtilen Adalet ve Kalkınma Partililerin ardından bu kez de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın ne kadar maaş aldığını ortaya koydu. Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hukuk sistemi ile birlikte kamuda en yüksek devlet memuru haline gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın 3 ayrı kurumdan aylık toplam 84.702 lira maaş aldığını ileri sürdü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygur Türkleri konusunda Çin Büyükelçiliği ile yaşanan polemiğe değinerek, "Bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok ama Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var" diye konuştu. Çin'in Ankara Büyükelçiliği İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili 5 Nisan tarihli sosyal medya paylaşımlarına Twitter üzerinden tepki göstermişti. Akşener Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımda "Barın katliamı" etiketini kullanarak "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı anıyorum, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız" demişti. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Çin'in Ankara Büyükelçisi'nin Meral Akşener ve Mansur Yavaş'la ilgili tweetine ilişkin hükümeti "Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisi'nin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmez" diye de "sessiz kalmayın" çağrısı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın askerlerin türban takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebi Danıştay'da oy çokluğuyla reddedildi. Kararda başörtüsünün laiklik ilkesine aykırı olmadığı savunuldu. Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş çağrısı yapan ve medeni hukuku hedef gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer, Halkların Demokratik Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak İslam hükümlerine göre muamele edilseydi hiçbiri yaşamıyor olurdu görüşünü savundu. Edizer ayrıca Salih Gergerlioğlu'nun babasının ayakkabıları giydirilmeden gözaltına alınarak evden apar topar ayrıldığına dair mesajını alıntılayarak "Bak çocuk, bu kez doğru söylüyorsun inşallah, yoksa boş yere mutlu olacağım" layık olduğu ifadeleri yaptılar diye paylaşımda bulundu. Sosyal medyada lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımları ortaya çıkan Hakan Tek isimli kişinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanı olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı Adalet ve Kalkınma Partililerle fotoğrafları ortaya çıkan Hakan Tekin, sosyal medyada hızla yayılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması HT para saçıyor paylaşımlarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Hakan Tekin'in Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğunu belirterek 1989 doğumlu şahsın Kayseri'deki evinde kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 21 kuruştan, 76 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 25 derece, Sydney'de yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 26, Melbourne'da genelde açık 29, Adelaide'de parçalı bulutlu 31, Perth'te parçalı bulutlu 27, Hobart'ta yağışlı 23, Brisbane'da parçalı bulutlu 29 ve Darwin'de de parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.